Ayrım 5. Ama 187. gece olunca demiş ki: Kamerus zamanı yatağında sakin bir şekilde oturmuş, dikkatle Kur'an okurken görmüş. Yaklaşıp en saygılı şekilde selam verdikten sonra yatağının yanında yere oturmuş ve ona: "Bu zift renkli hadımağası bilsen bizi nasıl bir tedirginliğe uğrattı. Düşün bir kez, bu orospu çocuğu karma karışık ve uyuz bir köpek halinde gelip senin önünde söylemeye utandığım şeyler söyleyerek bizi ürküttü. Sükunetimizi öylesine bozdu ki hala gördüğünüz gibi helecan içindeyim," demiş. Kamerus zaman: "Gerçekte sizin beni tedirgin ettiğiniz kadar canınızı sıkmamıştır herhalde. Acaba size gelip ne anlattı?" demiş. Vezir: "Allah gençliğini korusun, Allah anlayışını pekiştirsin, Allah ölçüsüz davranışlardan seni ırak eylesin ve tatsız tuzsuz sözlerden dilini arıtsın. Bu ahlaksız herif senin birdenbire delirdiğini iddia ediyor. Güya sen ona geceyi bir kızla birlikte geçirdiğini, bunun etkisi altında bulunduğunu ve buna benzer saçma sapan şeyler söyleyerek onu dövdüğünü ve kuyuya sarkıttığını söylüyor. Ey Kamerüzzaman Efendimiz, bu sefil zenci adına ne büyük bir edepsizlik değil mi?" demiş. Bu sözleri duyunca Kamerüzzaman anlamlı bir edayla gülmüş ve vezire: "Sen gevezeliklerini bitirdin mi pis ihtiyar? Yoksa sen de mi hamam yerine geçecek olan kuyu suyunda yıkanmak istiyorsun? Sana bildiriyorum ki babam ve sen sevgilimi, o güzel siyah gözlü, gül yanaklı genç kızı ne yaptığınızı hemen söylemezsen, hilekarlığını bu hadım ağasından da ağır şekilde ödeyeceksin," demiş. Bunun üzerine vezir yeniden sonsuz bir tedirginliğin pençesine düşerek geri geri çekilmiş ve: "Tanrı'nın adı senin üstünde ve yörende olsun. Ya Kamerüzzaman, neden böyle konuşuyorsun? Şayet hazımsızlık çekip de bir rüya gördüysen, lütfen onu çabucak kafandan at. Ya Kamerüzzaman, gerçekten söylediklerin aklı başında bir insanın söyleyecekleri şeyler değil," demiş. Bu sözleri duyan genç adam: "Sana bunları kanıtlamak için ey Allah'ın belası şeyh, genç kızı kulaklarımla değil şu ve şu gözlerimle gördüğümü ve vücudunun güllerine şu parmaklarımla dokunup onları şu burnumla kokladığımı söylerim. Şunu da al bakalım," diyerek vezire savurduğu bir başvuruşuyla onu yere yıkmış. Sonra da vezirin oldukça uzun olan sakalını yakalayarak bileğine dolamış ve gücü el verdiğince gittikçe artan vuruşlarla onu dövmüş. Zavallı büyük vezir sakalının bir bir yolunduğunu görünce ruhu da kendisine veda ediyor sanmış ve kendi kendine: "Şimdi galiba yalan söylemem gerekiyor. Bu genç delinin elinden kurtulmama tek çaresi bu," diye düşünmüş ve ona: "Ey efendimiz, seni aldattığım için özür dilerim. Fakat kusur, beni hemen astırmak tehdidi altında söz konusu genç kızın nereye konulmuş olduğunu açıklamamı kesinlikle yasaklayan babana aittir. Ama beni özgür bırakırsan babana gider ve seni bu kuleden çıkarmasını rica ederim. Ve senin bu genç kızla evlendirilmek istediğini anlatırım. Hiç kuşkusuz bu haber onu sonsuz sevince boğacaktır," demiş. Bu sözleri duyan Kamerüzzaman onu bırakmış ve kendisine: "Bu durumda çabuk git babama haber ver ve aldığın cevabı da hemen geri dönerek bana bildir," demiş. Vezir kendini özgür hissedince hemen odadan fırlamış, kapıyı iki kez çevirdiği anahtarla kilitlemiş ve kendinden geçmişçesine yırtık giysileriyle taht salonuna koşmuş. Şah Şehriman vezirini bu acınacak durumda görünce ona: "Seni acınacak halde ve sarıksız görüyorum. Onuru kırılmış bir durumdasın. Anlaşılan başına hiç hoşa gitmeyecek haller gelmiş," demiş. Vezir de: "Benim başıma gelen senin oğlunun başına gelene bakınca daha az can sıkıcı ey şah," demiş. Şah: "Ne olmuş anlatsana," diye sorunca: "Kesinlikle delirmiş olduğu açıkça görülüyor," cevabını vermiş. Bu sözleri duyan şah gözünün önünde ışığın karanlığa dönüştüğünü görmüş ve: "Allah yardımcım olsun, çocuğumun uğradığı deliliğin ne biçim bir şey olduğunu bana anlat," demiş. Vezir de: "İşittim ve itaat ettim," yanıtını vermiş ve şaha yaşadığı sahnenin tüm ayrıntılarını, Kamerüzzaman'ın elinden ne tarzda kurtulabildiğini de açıklayarak anlatmış. Bunun üzerine şah büyük bir hiddete kapılmış ve ona: "Ey vezirlerin içinde en uğursuzu, bana getirdiğin bu haber senin başına bedeldir. Vallahi, eğer çocuğumun durumu gerçekten böyleyse, bu felaketin ilk nedeni olmuş olan o nefret uyandırıcı nasihatleri bana vermiş bulunmanın ne demek olduğunu öğrenmen için seni en yüksek minarede çarmıha germeliyim, diye haykırmış. Ve vezir ardından gelirken kuleye doğru ilerlemiş ve Kamaruzzaman'ın bulunduğu odaya girmiş. Kamaruzzaman babasının içeriye girdiğini görünce onuru uğruna hemen ayağa kalkmış. Yataktan sıçrayarak yanına gelmiş ve iyi bir oğul olarak elini öptükten sonra kolları önünde birbirine kavuşmuş olarak karşısında yer almış. Şah da oğlunu bunca yumuşak başlı görünce çok mutlanmış ve kollarını boynuna sararak gözleri sevinç yaşlarıyla dolu onu iki gözünün arasından öpmüş. Sonra yatağın üzerinde onun yanına oturmuş ve de nefretle vezirden yana bakarak ona ''Şimdi vezirlerin içinde sonunculardan da sonuncu olduğunu anlıyorsun değil mi? Nasıl gelip de bana oğlumun böyle böyle olduğunu söylersin ve yüreğime korku salar ve yüreğimi sızlatırsın?'' demiş. Sonra da ''Zaten şimdi sevgili oğlumun bana vereceği sağduyulu yanıtları kendi kulaklarınla işiteceksin.'' diye eklemiş. Sonra baba sevgisiyle genç adama bakarak ona ''Kamaruzzaman, bugünün hangi gün olduğunu biliyor musun?'' diye sormuş. O da ''Kuşkusuz, cumartesidir.'' diye yanıt vermiş. Şah hiddet ve zafer dolu bir bakışla vezire bakmış ve ''Duydun değil mi?'' demiş ve sonra sözünü sürdürmüş. ''Ve yarın Kamaruzzaman hangi günde olacağız biliyor musun?'' deyince oğlu ''Kesinlikle.'' yanıtını vermiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 188. gece olunca demiş ki, ''Kesinlikle yarın pazar olacak, sonra pazartesi, sonra da salı, çarşamba, perşembe ve nihayet mübarek gün cuma.'' demiş. Şah mutluluğun doruğunda, ''Çocuğum, tüm kötü gözler senden ırak olsun. Bir de bana Arapçada içinde bulunduğumuz aya ne denir onu da söyle.'' demiş. O da, ''Arapçada bu aya Zilkade denir. Sonra Zilhicce ayı gelir. Sonra da Muharrem gelir. Onu da Sefer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziülevvel, Cemaziülahir, Recep, Şaban ve Ramazan. En sonra da Şevval gelir.'' diyerek yanıtlamış. Bunu duyan şah, sevincin son sınırına ulaşmış ve oğlunun durumundan dolayı kaygıları dağılıp vezire doğru dönerek suratına tükürmüş ve ona, ''Senden gayrı deli yok burada. Allah'ın belası ihtiyar.'' demiş. Vezir başını eğip cevap vermek istemiş ama kendini tutup içinden, ''Hele işin sonunu bekleyelim.'' demiş. Bunu izleyerek şah oğluna, ''Evladım, biliyor musun ki şu vezir ile şu ziften dökülmüş hadım ağası bana gelip, şu sözleri taşıyıp bir genç kızın güya geceyi burada seninle geçirmiş olduğunu söylediler.'' ''Haydi onların yüzüne yalan söylediklerini haykır.'' demiş. Bu sözleri duyan Kamaruzzaman acı bir gülüşle şaha, ''Baba, bil ki aslında benim artık bu denli uzayıp gitmiş olan şakalara katlanacak halim kalmadı. Lütfen beni bu azaptan kurtar artık. Bu konuda tek bir sözcük bile söyleme. Çünkü zaten bana çektirmiş olduğun şeylerden bedenimde dayanacak güç kalmadı. Bununla birlikte baba, artık sana itaatsizlik etmek istemiyorum. Yatakta bana eşlik etmesi için yolladığın o güzel genç kızla evlenmeye boyun eğiyorum. Onu tam anlamıyla arzulanır buldum ve onun bir kez görünüşü kanımı hareketlendirdi.'' demiş. Oğlunun bu sözleri üzerine şah, ''Tanrının adı senin üzerinde ve yörende olsun oğul. Seni kötülüklerden ve çılgınlıktan korusun. Ah oğlum, böyle bir dil kullanmak için nasıl bir kabus gördün acaba? Dünün uzun süren gündüzü ve gecesinde ne yedin ki seni hazımsızlığa uğrattı ve beynine bu kadar kötü etki yaptı? Lütfen çocuğum sakinleş. Bundan sonra kesinlikle sana karşı çıkmayacağım. Allah evliliğin, evlilik saatinin ve evlilikten bir daha söz edenin belasını versin.'' diye haykırmış. Bunun üzerine Kamaruzzaman babasına, ''Sözlerin başım üzerinedir baba. Benim üzerimde paylaşılmış bir eylemin izlerinden çok daha fazla etki bıraktığını sana kanıtlayacağım. Ama ilkin bana bu güzel kızla geçirdiğim serüvenle senin hiçbir ilişiğin olmadığına dair yemin ver.'' demiş. Şah Şehriman da, Musa ile İbrahim'in tanrısı, barış ve sağlıkları için güvence olarak yarattıkları arasına elçi olarak Muhammed'i gönderen Allah'ın yüce adına yemin ederim, amin diye haykırmış. Kameruzzaman'da amin diyerek onun sözünü tekrarlamış. Ama babasına da, şimdi genç kızı kollarıma alarak yaşadığım olayın kanıtlarını sana sunarsam ne buyurursun diye sormuş. Şah da seni dinliyorum demiş. Kameruzzaman sözünü şöyle sürdürmüş. Baba, eğer biri size gelir de, geçen gece sıçrayarak uyandım ve benimle kan dökünceye kadar savaşmaya hazır birini karşımda gördüm. Bunun üzerine delip geçmek niyetiyle olmadığı halde, kendime karşın kılıcımı onun çıplak karnına daldırdım. Ve sabahleyin uyandığımda kılıcımın da kan ve köpüğe bulanmış olduğunu gördüm dese, bu konuşmayı yaptıktan sonra sana kanlı kılıcı gösteren bu kimseye ne derdin sen baba diye sormuş. Şah ona, düşmanının gövdesini görmeden sadece kanın ortada olmasının bir kanıtın yarısını oluşturduğunu söylerdim ona demiş. Bunun üzerine Kameruzzaman, baba ben de bu sabah uyandığımda karnımın alt yanını kan içinde gördüm. Şimdi bile helada bulunan leğen sana bunun kanıtını verecektir. Ama daha da inandırıcı olan kanıt olarak işte sana kızın yüzüğü. Benimkine gelince gördüğün gibi artık parmağımda yok demiş. Bu sözleri duyunca şah helaya koşmuş ve gerçekten söz konusu leğenin, anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 191. gece olunca demiş ki, şah helaya koşmuş ve gerçekten söz konusu leğenin oldukça büyük miktarda kan içerdiğini görmüş ve kendi kendine, bu seviştiği dişinin harika bir sağlığı olduğunun, temiz ve soylu bir kanı bulunduğunun işaretidir diye düşünmüş. Sonra çabucak yine Kameruzzaman'ın yanına dönerek, şimdi hele yüzüğü görelim diye haykırmış. Ve onu eline almış, evirmiş, çevirmiş. Sonra da bu benim gerçekten zihnimi karıştıran bir kanıt demiş. Ve bir saatlik bir süre hiçbir şey konuşmadan öylece kalmış. Sonra birdenbire vezirin üzerine saldırarak ona, bütün bu karma karışık işler senin başının altından çıkıyor pezevengin oğlu diyerek haykırmış. Ama vezir şahın ayaklarına düşmüş ve kutsal kitap ve iman üzerine yemin ederek bu işle hiçbir ilişiği olmadığını söylemiş. Hadım ağası da aynı yemini etmiş. Bunun üzerine şah artık bütün olan bitenleri anlamaktan umudunu keserek oğluna, bu gizi sadece Allah çözümleyebilir demiş. Ama Kameruzzaman çok heyecanlanarak ona, baba senden araştırma ve soruşturmalar yaparak anısı ruhumu heyecanlara boğan o çok hoş kızı bana bulmanı yalvararak istiyorum yoksa ölürüm demiş. Şah ağlamaya başlamış ve oğluna, ya Kameruzzaman tek yüce varlık Allah'tır ve gizli olanı sadece o bilir. Bizlere gelince sen bu umutsuz aşk uğruna, ben de bunun karşısında çaresiz kalmama ağlamaktan başka ikimizin de elinden bir şey gelmez demiş. Sonra şah oğlunu elinden tutup saraya götürmüş ve orada onunla birlikte bir odaya kapanmışlar. Şah saltanat sürdüğü ülkenin işleriyle ilgilenmeyi reddediyor, birçok belirgin sevgi kanıtları gösterdikten sonra garip şekilde ortadan kaybolan bir genç kıza karşı ruhunda duyduğu aşktan ötürü sonsuz düş kırıklığı duyarak yatağa düşen Kameruzzaman ile ağlayıp duruyormuş. Daha sonra şah saraydaki kişilerden ve eşyadan uzakta kalmak için ve sadece çok sevdiği oğlunun derdiyle uğraşmak için denizin ortasında karaya sadece 20 arışlık bir dalga kıranla bağlı bir saray yaptırmış ve kendi ve oğlunun kullanımı için içini eşyayla doldurmuş. Orada ikisi birlikte gürültü ve tedirginliklerden uzakta ve sadece bahtsızlıklarını düşünerek tek başlarına oturmuşlar. Ve bir parça teselli bulmak için Kameruzzaman aşk üstüne güzel kitaplar okumaktan ve esinle dolu şairlerin şiirlerini söylemekten başka yol bulamamış. İşte onlardan biri. Ey güllerin savaşında usta dişi savaşçı, muzaffer alnını süsleyen narin ganimetlerin kanı, saçlarını derinliğe kızıla boyar ve tüm çiçeklerin açtığı toprak çocuksu ayaklarını öpmek için uzanır önünde. Ey hatun, Ey Huri, doğaüstü bedenin öyle tatlıdır ki, ona dokunan hava, kokusundan büyülenir. Eğer meraklı rüzgar gömleğinin altına sokulursa, orada ebedileşir. Boyun, posun, ey Huri, öyle güzeldir ki, çıplak gerdanındaki gerdanlık kemerin olmadığı için şikayet eder. Topuklarını, çıngırakların kavradığı narin bacakların, bileklerindeki bilezikleri kıskandırarak çınlatır. İşte Kameruzzaman'ın ve babası Şah Şehriman'ın durumları böyleymiş. Budur hatuna gelince, o da şöyle. İki ifrit onu babası Şah Gayyur'un sarayındaki yatağına yerleştirdikleri sırada gece neredeyse tükenmek üzereymiş. Aradan 3 saat geçince şafak sökmüş ve budur uyanmış. Birlikte olduğuna inandığı sevgilisinin yanında yarı uyanışın o tatlı anını yaşadığını sanıp zevkten gerinerek gülümsüyormuş. Gözlerini açmadan önce boynuna sarılmak üzere kolunu belli belirsiz uzatınca havadan başka bir şeye ulaşamamış. Bunun üzerine tamamıyla uyanmış ve geceleyin seviştiği genç adamın yanında olmadığını görmüş. Yüreği titremiş, aklı neredeyse başından uçar gibi olmuş. Büyük bir feryat koparınca içlerinde dadısı da bulunan, ona hizmet etmekle görevlendirilmiş 10 kadın koşup gelmiş. Çok merak ederek yatağını çevirmişler ve dadısı korkuyla ona ''Hanımım, neyin var senin?'' diye sormuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. 5. ayrımın sonu, sayfa 52.